Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz dış bükey narsizm ve konuğumuz yazar Ekrem Özdemir. Hoş geldiniz Ekrem Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey. Ben de bütün TRT dinleyicilerine merhaba diyorum.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz dış bükey narsizm. Önce şu soruyla başlamak istiyorum Ekrem Bey. İnsan neden selfie çeker?
Vallahi bu konuyla ilgili çok fazla yorum var ama benim en beğendiğim yorum şu. Beğenilme arzusunun yeni bir formatı selfie. Nedir o? Beni beğen ama benim istediğim şekilde beğen diye bir anlayışın ürünü aslında bu selfie çekmek. Neden? Çünkü insanlar selfie çekip yayınlarken beni beğenmeni değil bu şekilde beğenmeni istiyorum gibi bir mesaj vermek istiyorlar. Oldukça masum da diyebileceğimiz veya çok fazla egoist diyebileceğimiz bir yaklaşım bu. Ama bu nereden baktığınızla da alakalı. Son derece insani bir ihtiyacın ürünü de diyebilirsiniz. Yeni iletişim formatı olarak da kabul edebilirsiniz. Çünkü insandaki beğenilme isteği, sosyal medyayla, selfie imkanlarıyla veya işte 4 kameralı mobil cihazlarla ortaya çıkmış bir şey değil. Bu hep vardı. Selfie bunun yeni bir versiyonu, yeni bir iletişim formatı, yeni bir kendini ifade etme aracı olarak ortaya çıkıyor. Aslında bu sadece mobil cihazlarla veya işte narsist psikolojiyle açıklanabilecek bir şey değil. Zamanın ruhu da buna uygun malzemeler sunuyor insana. İnsanı böyle bir şeye itiyor. Yani sizin için artık bir mekan, gezilecek turistik bir mekan, sadece mekan olmaktan çıkıp sizin beğenilmenize imkan tanıyan bir nesneye de dönüşüyor. Bu biraz da dediğim gibi zamanın ruhuyla ilgili bir mesele.
Peki beğenilme isteğimiz nereden geliyor? İnsan neden beğenilmek ister?
Vallahi bu çok ontolojik bir mesele ama bu Allah'la insan arasındaki ilişkinin bir ürünü gibi geliyor bana. Çünkü bizim inancımızda kutsi bir hadis vardır ve orada Allah-u Teala'nın şöyle söyler. İnsanı yarattım çünkü bilinmeyi istedim. Ben bir gizli cevherdim. Bilinmek için insanı yarattım, alemi yarattım der. Buradan yola çıkarsak insanın kim olursa olsun bilinmek, ilgi görmek, beğenilmek gibi temel ihtiyaçları vardır. Beğenilmek günümüzde çok negatif anlamda, özellikle şöhret ve teknolojiyle bağdaştırıldığında negatif anlamda kullanılıyor ama beğenilmek son derece insani bir ihtiyaç. Çünkü her insan varlığının, yaşadığı hayatın anlamlı olduğunu bilmek ve görmek ister. Bu da ötekinin sayesinde mümkündür. Sanırım Sartre'ın da ben ötekidir diye bir açıklaması vardı. Bu ne demektir? Senin kendi varlığını ortaya koyabilmen, açıklayabilmen, varlığını anlamlı kılabilmen için seni bilen ve seni bu şekilde kabul eden, takdir eden bir ikinci varlığa ihtiyacın var. Beğenilmenin temelinde de böyle bir ortam, böyle bir psikoloji olduğunu düşünüyorum ben.
Teşekkür ediyorum Ekrem Bey. Şimdi bazı insanlar kitaplar ve filmlerle gezer dünyayı. Mesela siz Şehir ve Modern isimli bir kitabınız çıktı yakın zamanda ve profilinizde de Edebi Seyyah yazıyor. Bazı insanlar dediğim gibi kitaplarla ve filmlerle gezerken bazıları da internette gezerler. Bazıları da sadece fotoğraf çekmek için gezerler ya da yer bildirimi yapmak için mekanlarda bulunurlar. Şimdi peki bunun altında ne yatıyor? Bir de şunu sormak isterim. Siz çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye bir kalıp var. Sizce yani bir şehre gitmenin ve orada fotoğraf paylaşmanın, bunu bir sosyal medya mecrasında paylaşmanın anlamı nedir? Yani o şehri bilmeden, araştırmadan sadece oraya fotoğraf çekmek için gitmek ya da bir restorana sadece orada yer bildirimi yapabilmek için gitmek, yani lezzetlere bakmadan, yemeklere bakmadan sadece orada olduğunu belli etmek için gitmek. Bunun altında ne yatıyor acaba sizce?
Şimdi bir yerde bulunmak, bir yeri bilmek ne anlama gelir? Aslında bunları uzun uzadıya konuşmak lazım. Fakat bizim konumuz bu değil. Bu çerçevede bakmıyoruz meseleye şu anda. Şöyle söyleyebiliriz. Hani bir şey Instagram'da paylaşılmamışsa o şey yaşanmamış demektir diye bir cümle var. Günümüzde geçerli olan bir cümle. Bu Almanya'nın Berlin şehrindeki bir insan için de geçerli. İtalya'nın Roma ilçesinde veya benim kitabımda yer aldığı şekliyle söylersek Paris'te, Prag'da, Varşova'da veya St. Petersburg'da bulunan bir insan için de geçerli. Kabul etmek lazım ki burada bir başarı var. O da ne? İnsanları esas ihtiyaç duydukları şeylerden çok görünmenin daha anlamlı kıldığı bir platform var ortamda. Karşımızda daha doğrusu. Ben bu konulara kafa yormuş birisi olarak bile bazen gittiğim yerlerde fotoğraf çekerken kendimde bir sunilik, bir sahtelik sorgulaması yapmıyor değilim. Herkesin başına gelen bir şey bu. Neredeyse Instagram'a içerik üretmek için mekan gezen insanlar haline geldik. Veya diğer mecralarda ya da TikTok'ta video yayınlamak için bir eylemde bulunan, arkadaşını ziyaret eden, bir mekanı gezen insanlar haline geldik. Bir arada bulunmak, bir mekanda bulunmak, bir mekanı tanımak, bunların birçok yöntemi var. Hani şair diyor ya, kavuşmak denir mi bir arada bulunmaya? Bir arada yaşamak kavuşmak mıdır? Bu tip ciddi sorgulamalar da yapabilirsiniz. Ama günümüzde çokça sorulan, her öğrencinin ortaokul, lise yıllarından hatırladığı bu sorunun çok da anlamlı bir soru olmadığını düşünüyorum ben. Neden? Çünkü birçok şehri gezip o şehri bilmeden de evinize dönebilirsiniz. Veya birçok şehri okuyup veya birçok konuyu okuyup onu öğrenmeden de o kitapları kapatabilirsiniz. Mesele ya da esas sorunumuz burada. Bizim o konuya yaklaşım açımız, bakış açımız, o konuyu irdeleme şeklimizdir. Şöyle ki, ben Dostoyevski hayranı birisiyim. Dostoyevski'den dolayı Petersburg hakkında kanaatlerim var. Ve o şehir hakkında da kitabımda bir bölüm yazdım. Şu an Beyaz Geceler turları olsun veya başka amaçlarla olsun, Petersburg'a giden birçok insandan daha fazla Petersburg'la ilgili kanaat sahibiyim. Şimdi o şehre gidip o şehirden, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan veya başka ortamlardan fotoğraf paylaşan kişi mi o şehri daha çok biliyor? Yoksa Dostoyevski üzerinden Petersburg'un ruhuna inmiş veya Petersburg'la ilgili ciddi analizler sahibi olmuş başka birisi mi? Dolayısıyla çok gezen de, çok okuyan da bazen bilmeyebilir. Bazen sadece okumak da bilmeniz için yeterli olabilir. Veya gezmek de sadece yeterli olabilir. Bu ikisini karşılaştırmak çok doğru bir şey değil bence. Çünkü bir defa bir mekana gidip o mekanın ruhuna sinebileceğiniz, ruhunu içinize sindirebileceğiniz bir şey de yaşayabilirsiniz. Sizin o mekana verdiğiniz anlamla da ilgili. Çoğu mekan bizim için yaşanmışlıklarla anlamlı kılınan şeylerdir. Veyahut da popüler isteklerle gittiğimiz yerlerdir. Ne gibi? İşte mesela Dostoyevski'nin müzesine gidersiniz. Çünkü o popüler bir kültürdür. Gidip en son vefat ettiği yatağı görürsünüz. Çalışma odasını görürsünüz. Veya işte Beyaz Geceler turları esnasında Neva Nehri'nde kayıkla gezersiniz. Ama sizin o güne kadar getirmiş olduğunuz yaşam tecrübesi size öyle duygular hissettirir ki bir Petersburglu'dan daha fazla o şehri yaşayabilirsiniz. Bu biraz bizim hayat tecrübemizle de alakalı. Bu tip karşılaştırmaların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Benim yurt dışında değişik ülkelerde, değişik şehirlerde yaşayan birçok arkadaşım var. Ve benim hakkında yazı yazdığım, kanal sahibi olup yazı yazdığım mekanların çoğunu görmeden yaşıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bu hayattan ne beklediğimiz, onu nasıl yaşadığımız, o mekanlara hangi anlamları yüklediğimiz, bugün Hermitage Müzesi'ne gidip onun tamamını gezen kaç tane insan vardır?
Haklısın.
Ama dünyanın en önemli müzelerinden birisidir. Ama genelde turistik amaçla gidenler 2-3 odasını, 5 odasını gezip sıkıcı bulup hadi eğlence mekanlarına gidelim derler. Bu sizin o müzeye, o müzenin tarihine, o müzede anlatılanlara yaklaşımınızla, onlarla ilgili bilginiz, sanat anlayışınızla da alakalı bir şey.
Dijital Dünya devam ediyor.
Şeffaflık Toplumu kitabında şöyle diyor Çulhan, onları zihnimizden atmak için çekeriz şeylerin fotoğraflarını. Böyle bir ifadesi var. Şimdi bugün üretim sistemlerimiz de değişti. Fotoğraf çekmek, video çekmek çok kolaylaştı. Yani hata payımız arttı. Artık eskiden bir filmi çekmek için en fazla bir hakkımız vardı. Bilmediğiniz iki. Yani ya da bir fotoğrafı çekmek için. Şimdi sınırsız hata yapabilme hakkımız var. Peki bu dijital dünyada sizce dijital dünyadan yeni bir Tarkovski çıkar mı?
Şimdi neden Tarkovski olamıyorum diye paylaşımlar yapan bir insana bu soruyu soruyorsunuz. Türkiye'de böyle bir kısa film var biliyorsunuz. Neden Tarkovski olamıyorum diye. Ben de ondan ilham alarak bazı fotoğrafların altına öyle bir mesaj yazıyorum. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Her insan yaşadığı çağın çocuğudur. Her insanı oluşturan o çağın şartları vardır. İletişim formatları vardır, sosyal hayatı vardır, ihtiyaçlarını temin etme araçları vardır. 19. asırda İstanbul'da yaşayan bir insanın hayata bakış açısıyla 21. asrın ilk çeyreğindeki bir insanın bakış açısı aynı olmayacağı gibi o insanların kendilerini ifade etme şekli, o şehirde yaşamak için sarf etmesi gereken emek, zaman, gayret, bütün bunlar değişiyor. Dolayısıyla insanı yaşadığı şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Bugün Türkiye'de ve dünyada bir nesil var ki internetin içine doğdu. Yani sosyal medya şirketlerinin yayına başlamasıyla birlikte dünyaya gözlerini açan insanlar var. Bu insanlar, bu çocuklar ileride bizim yaşlarımıza geldiği zaman çok bambaşka bir şekilde hayata bakacaklar. Sinemada bundan nasibini alacak. Daha bugün bir Instagram yayınında dijital sinemayı, sinemanın değişimini, dönüşümünü konuştum. Tabii ki yeni Tarkovski'ler çıkacak. Çünkü Tarkovski'yi ortaya çıkaran şartların farklı formatlarını yaşayacağız. Dolayısıyla yaşadığı zamanı olumsuzlamak, o zamanın kötü taraflarını ön plana çıkarıp ah ah nerede o eski Ramazanlar gibi muhabbetler yapmak çok nostaljik ve zamanı kaçıran bir yaklaşım. Bizim için önemli olan geçmişin ne kadar güzel olduğu değildir aslında. Ve aslında geçmiş zannettiğimiz kadar da güzel bir şey de değil. Geçmişi güzel zannediyor olmamız yaşanmışlıklarımızla alakalı. Bu da dediğim gibi insanın hayatına anlam katmak için yaptığı bir şey. Ben değerli bir hayat yaşadım. Çünkü benim geçmişim daha güzeldi. Neresi güzeldi? Neden güzel olsun? Sen geçmişinde bir insanla iletişim kurmak için 2 gün harcıyordun. Ben şimdi 2 saniyede bunu yapıyorum. Çok daha güzel bir şey değil mi? Yani yaşadığımız zamanın ihtiyaçlarına, o ihtiyaçların ortaya çıkardığı sosyal şartlara, o sosyal şartların ürettiği bir takım sıkıntılara, o sıkıntıların neden olduğu psikolojik yöntemlere başvuracağız. Ve bunlar yeni sorunlar, yeni problemler, yeni teknolojiler, yeni teknikler üretecek. Tarkovski zor bir zamanda Sovyetler Birliği'nde yaşamış, zor şartlar altında sinemasını, sanatını üretmiş ve Tanrı kavramının, Tanrı inancının, sanat anlayışının çok farklı şekilde değerlendirildiği bir ortamda sinema sanatını icra etmiş birisi. Ve Tarkovski'nin sanat anlayışı şudur, sanat için yapılır, Tanrı'ya hediye sunmak için yapılır. Diyor. Sinema sanatının yapma, hani sinema sanatıyla uğraşmasının nedenini böyle açıklıyor. Şimdi sanat Tanrı'ya hediye sunmaksa bunu dijital teknolojiyle yapamaz mıyız? Dijital üzerinden üreteceğimiz yeni formatlarla da Tanrı'ya hediye sunabiliriz. Bu zamanla kendini açığa çıkaracak bir konu. Daha çok psikolojik veya psikanalitik anlamda problemler üretebileceğimiz çok daha seçenekli, çok daha hızlı bir hayat yaşıyoruz. Buradan bir değil birçok Tarkovski çıkacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum. Son sorum Ekrem Bey. Sizce teknoloji insanlığı nereye götürüyor? Yani şimdi az önce bir şeyden bahsettiniz, gençlerden. Bir dijital yerli kavram var, bir de dijital göçmen. Nedir dijital yerli? İşte aslında teknolojinin içine doğan çocuklar. Sizce gelecekte bu çocukların büyüyüp de yönettikleri dünyada bizi ne bekliyor?
Şöyle söyleyeyim. Benim dedem için babam hayatta hiç zorluk yaşamamış biriydi. Benim babam için de ben oğlum siz zorluk görmediniz dediği biriyim. Muhtemelen ben de çocuğuma oğlum sen zorluk görmedin, bolluk içinde yaşadın gibi bir eleştiride bulunacağım. Şimdi bu insanlığın kaçınılmaz şikayetlerinden birisidir. Bunu herkes yapar. Burada aslında bu teknolojinin içine doğmuş olan çocuklarda benim gördüğüm bir özgüvenleri bizden yüksek, çok daha farklı bir hayat onları bekliyor. Çok daha erken yaşta kariyer planları yapıp makinalarla çok daha fazla, yapay zeka ile çok daha fazla uğraşacak. Bizim 10 yılda yaptıklarımızı 6 ayda yapan bir nesilden, yapacak bir nesilden bahsediyoruz. Bunların üreteceği dünya çok daha keyifli bir dünya da olabilir. Şimdi alıntı yaptığınız Buyuk Çulhan dijital feodal devletlerden bahsediyor. Feodal bir düzenden bahsediyor. Yani onun demesine göre dünyadaki sosyal medya şirketlerinin sahipleri yeni bir derebeylik sistemi kuruyorlar ve bu derebeyliğin adı da dijital feodal düzen. Şimdi nereye geldik? Karanlık çağ denilen orta çağdaki derebeylik feodal düzene geri dönüyoruz. Eğer Buyuk Çulhan haklıysa, değil mi? O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yeni olan bir şey yok. Aslında temelde yaptığımız şey aynı. Güçlü olan kendi derebeylik sistemini, kendi dünya düzenini kurmaya çalışıyor. Kendi düşüncesini hakim kılmaya çalışıyor. Bunun için de işte demokratik olmayan yöntemler seçip insanlığı kontrol altına tutmak veya kendi emellerine hizmet eden hale getirmeye çalışıyor. Bu adı sadece dijital oldu. Orta çağda köylüleri köle olarak çalıştıran, emrinde çiftlikler, köyler olan bir Avrupalının, bir Rusun yaptığı şeyden nasıl bir fark varsa dijital ortamda yapacak. Ama şöyle bir şey, tarih filozoflarının, Buyuk Çulhan gibi filozofların da söylediği şey burada önemli. Nedir o? Eskiden insanlar, yani köleler daha doğrusu, bir gün özgür olacakları umuduyla yaşarlardı. Modern insan, bugünün modern insanı, hele hele dijital ortamda yaşayan insanlar, gönüllü kölelik yapıyorlar. Yani Facebook'un bir tarlası var. O tarlada ben fotoğraf çekip paylaşarak, mesaj paylaşarak, video paylaşarak o tarlayı ekiyorum. Gönüllü bir şekilde işçilik yapıyorum. Facebook'un patronu hasadı topluyor. Bize hiçbir şey de vermiyor. Üstüne üstlük bizim verilerimizi satarak para kazanıyor. Bedava işçilik yapıyoruz ama bundan da haz alıyoruz. Yani bu anlamda baktığınızda köleliğin yeni bir formatını yaşamış oluyorsunuz. Bunda da gönüllü kölelik oluyor. Ama acaba böyle mi? Bir de öbür taraftan bakmak lazım. Ne istediğini bilen, ne olmak istediğini erken yaşta karar verebilen, bunun için kariyer planlamasını yapan, biraz fazla çıkarcı, biraz fazla bencil olabilir bize göre. Ama yeni neslin dünyaya bakışın özgüveni açısından daha yüksek olduğunu, daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Makinelerin, yapay zekanın insanlığı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü tarih boyunca insanlık büyük felaketlerle karşı karşıya kaldı. O felaketlerin sonrasında yepyeni dünyalar ortaya çıktı, yepyeni düzenler ortaya çıktı. Dijital alemde doğan çocukların da tabii ki bizden farklı bir yaşamları olacak. Ama onlar o dijital dünyanın içerisinde bambaşka bir sosyoloji üretecekler diye düşünüyorum. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Adı değişecek mi mesleklerin? Fakat kötüye mi gidiyor? Hayır. Zamana küfretmek ya da zamana hakaret etmek Allah'a saygısızlıktır diye bir söz vardır. Zaman bizzat hakkın kendisidir diye bir kültür söyleyen bir kültürün çocuklarıyız. Zamanı kötülemek Allah'ın gayretullah'a dokunan bir şey, Allah'ın gücüne giden bir şeydir. Zamanı kötüleyemeyiz çünkü zaman bizim aslında içinde yaşadığımız ve biraz da bizim yoğurduğumuz bir şey. O yüzden ben geleceğe dair umutluyum. Bu nesil çok daha güzel bir dünya oluşturmak için elinden geleni yapacaktır. Bizden daha iyi şeyler de yapabilir. Bizim gibi değiller diye onları kötülemek hiç de doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Yaşayıp göreceğiz.
Ekrem Bey, çok teşekkür ediyorum bu güzel cevaplar için. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ediyorum.
Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bugün dış bükey narsizmden bahsettik. Konuğumuz yazar Ekrem Özdemir'di. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.